Samuel kitabının 28. bölümüne geldi. Konu Saul Endor cadısına gidiyor. Saul'un Endor cadısı ile olan konuşması birçok soru yaratmaktadır. Bunların en önemlisi Samuel hakkındadır. Cadı Samuel'i ölüler diyarından getirmiş miydi? Bu konuda birçok açıklama yapılmıştır. Bazı yorumcular bunun doğru olmadığını söylerler. Cadının karnından konuştuğunu söylerler. Başkaları çok sevdikleri ölmüş biriyle iletişim kurma arzusuyla dolu olan insanların kandırılabildiklerini söylerler. Yine başka bir grup, yani üçüncü grup, cadının Samuel'i gerçekten çağırdığına inanır. Bunu savunmak olanaksızdır. Çünkü bu görüş kutsal kitabın bildirisiyle tamamen çatışmaktadır. Yani cadının Samuel'i gerçekten çağırdığı görüşü tümden kutsal kitabın öğretisine terstir. Kutsal sözde böyle bir şarlatanlığa, böyle bir üçkağıtçılığa kesinlikle yer yoktur. Evet, Filistinlerin bir saldırı planları vardır ve Saul ne yapıyor? Endor cadısına akıl danışıyor. O sırada diyor, Filistinler İsrail'le savaşmak için askeri birliklerini topladılar. Akiş, Davut'a adamlarınla birlikte benim yanımda savaşacağını bilmelisin dedi. Davut, o zaman sen de kulunun neler yapabileceğini göreceksin diye karşılık verdi. Akiş, iyi dedi. Yaşadığın sürece seni kendime koruma görevlisi atayacağım. Samuel ölmüş, bütün İsrail halkı onun için yas tutmuştu. Onu, yani Samuel'i kendi kenti olan Rama'da gömmüşlerdi. Saul da cincilerle ruhlara danışanları ülkeden kovmuştu. Filistinler toplanıp Şunem'e gittiler ve orada ordugah kurdular. Saul da bütün İsraillileri toplayıp Gilboa dağında ordugah kurdu diyor 1. Samuel 28. ayetin ilk 4 ayetinde. Filistinler İsrail'le savaşmak için bir kez daha ordularını toparlıyorlar. Davut onlara İsrail'le savaşları sırasında yardım edeceğini vaat etmemişti. Eğer yapabilirse bundan kesinlikle kaçınırdı. Saul ordularını Gilboa'da topladı diyor. Sonra Saul Filist ordusunu görünce korkup büyük bir dehşete kapıldı. Rab'be danıştıysa da Rab Saul'a ne düşlerle, ne Urim, ne de peygamberler aracılığıyla yanıt verdi. Saul Rab'be danışıyor ama Tanrı Saul'a yanıt vermiyor. Bunun üzerine Saul ne yapıyor? Görevlilerine bana bir cinci kadın bulun da varıp ona danışayım diye buyruk verir. Görevliler Ein Dor'da bir cinci kadın var dediler. Böyle okuyoruz 1. Samuel 28, 5-7 ayetler arasında. Evet, Saul Tanrı'ya dua ediyor, kendisine yol göstermesini istiyor. Ama yanıt gelmeyince Tanrı'ya sırtını dönüyor, hemen Tanrı'yı bırakıyor. Ne yapıyor? Şarlatanlığa, bir cinci kadına gidiyor. Tanrı Saul'la konuşmadığından çaresizlik içerisinde şeytana yönelmişti. Endor cadısı büyük bir olasılıkla karnından konuşuyordu. Yani rol yapıyordu. İyi bir oyuncuydu. Karşıdakini kandırıyordu. Bugün de olduğu gibi. Kısacası üçkağıtçılık, şarlatanlık ediyordu. Günümüzde böyle değil mi? Ben onun kısmen numara yaptığını, kısmen de ispiritizmacı olduğunu düşünüyorum. İspiritizma konusuna biraz değinmek istiyorum. Dinin ekstralarına çok önem verilen bir günde yaşıyoruz, bir çağda yaşıyoruz, öyle değil mi? Heyecan verici şeyler peşinde koşanların ilgilendiği alanlardan biri de modern ispiritizma ya da antik zamanlarda ölülere danışma denilen şeydir. Tabii ki değerli dostum, bu insanların en büyük savunuları Endor cadısıdır. Önemli olan Samuel'in gerçekten ölümden gelip Saul'la iletişim kurup kurmadığıdır. eğer gerçekten böyle bir şey olduysa, bunun kutsal kitabın bütününde yer alan tek olay oluşudur ki, bu mümkün değil çünkü kutsal kitap bunu öğretmez. Eğer böyle bir şey iddia ediyorsan, o zaman kutsal kitapla çelişkiye düşüyorsun. Bu soruyu yanıtlamadan önce tam olarak bunun zeminindeki bazı şeylere bakmamızı istiyorum. Kutsal kitap, ölülere danışma uygulamasını bakın, kesin bir şekilde kınamaktadır, yasaklamaktadır. Yasanın tekrarı 18. bölüm 9-14 ayetlerde bakın ne diyor. Tanrınız Rabbin size vereceği ülkeye girdiğinizde oradaki ulusların iğrenç törelerini öğrenip uygulamayın. Aranızda oğlunu ya da kızını ateşte kurban eden falcı, büyücü, muskacı, medyum, ruh çağıran ya da ölülerin ruhlarına danışan kimse olmasın. Çünkü Rab bunları yapanlardan iğrenir, tiksinir. Tanrınız Rab bu iğrenç töreleri yüzünden bu ulusları önünüzden kovacaktır. Başka deyişle yargılayacaktır. Tanrınız Rabbin önünde yetkin olun. Ülkelerini alacağınız uluslar büyücülerin, falcıların öğüdüne kulak verirler. Ama Tanrınız Rab buna izin vermiyor. Görüyor musunuz? Çok açık ve net bir şekilde, sert bir şekilde Tanrı bu konuda uyarıyor. İşte bizler yukarıda sözü edilen alanların çokça uygulandığı bir zamanda yaşamaktayız. Birkaç yıl önce bir dergide iki falcıdan söz ediliyordu. Dergiye göre Yeşilçam ya da Hollywood yıldızlarının çoğu geleceklerinde neler olduğunu öğrenmek için onlara danışıyorlardı. Günümüzde bütün bunların yeniden uyanışını görüyoruz ama aslında bu çok uzun zamandan beri devam eden bir şeydir. Bakın, 1947 yılında İngiltere Kilisesi'nin bir yayınında şöyle bir makale çıkmıştı. Bilerek ya da bilmeyerek yapılan büyük ölçüde sahtekarlık, aldatmaca, numara yapmak ve düşünce okumacanın var olmasına karşın insan kişiliklerinin ölümden sonra da var oldukları ve bazı insanların onlarla iletişim kurma gücü ve armağanına sahip oldukları hipotezini kabul etmek hariç şu anki bilgimizde açıklayamadığımız gerçek bir olay vardır. Şimdi o zamandan beri yıldızlara bakmaya olan ilginin artışı ilginçtir. Sözde altıncı his bilimi ilerlemektedir. Birçok insan horoskoplar satın almaktadır. Her yıl astrologların, astronomi değil, astrologların cebine milyonlarca dolar girmektedir. Ve bunların çoğu da kadındır. Size şunu söyleyeyim ki Tanrı sözü bu tür bir şeyi kesinlikle kınamaktadır ve yasaklamaktadır. Tanrı geçmişte bu uygulamalardan ötürü ulusları yargılamıştır değerli dostum. Hatta kendisini bırakıp bu mekruh, pis olan, korkunç olan şeylere dönmelerinden ötürü kendi halkını diyarlarından sürmüştür. Kardeşim, bunlar içinde yaşadığımız zamanın tehlikeli uygulamalarıdır. Kutsal kitap bizleri bu tehlikeye karşı uyarır ve bu uygulamaların artacağını önceden bildirir. İncil'den Luka 16-19-31'de yer alan dilenci Lazar ve zengin adamın öyküsünde, zengin adamın yaşayanlar diyarına dönmesinin kesinlikle yasaklanmış olduğunu hatırlayacaksınız. Kendisine böyle bir şey yapamayacağı söylenmişti. Elçi Pavlos göğe alınmış ve susturulmuştu. Gördüklerini söylemesine izin verilmemişti. Pavlos 1. Selanikliler 2. bölüm 9. ayette yasasız kişinin gelişi şeytanın etkinliğiyle tüm güçlü işlerle, yalan belirtilerle, göz kamaştırıcı işlerledir. Yalan belirtiler. Pavlos genç bir vaize yazarken ruh açıkça bildiriyor ki son zamanlarda bazıları imanı bırakacaklar, aldatıcı ruhlara ve cinlerin öğretisine kulak verecekler demiştir. Günümüzde şeytana tapınan grupların arttığını görüyoruz. Tanrı sözü son zamanlarda bunun artacağını söylüyor. Şimdi Saul'un Endor cadısına gittiğini görüyoruz. Böylece Saul diyor, başka giysilere bürünüp kılığını değiştirdi. Geceleyin yanına iki kişi alıp kadının yaşadığı yere gitti. kadına lütfen benim için ruhlara danış ve sana söyleyeceğim kişiyi çağır dedi. Ama kadın ona şu karşılığı verdi. Saul'un neler yaptığını, cincilerle ruhlara danışanları ülkeden kovduğunu biliyorsun. Öyleyse neden beni öldürmek için tuzak kuruyorsun dedi. Saul, yaşayan Rabbin adıyla derim ki bundan sana bir kötülük gelmeyecektir diye yemin etti. Bunun üzerine kadın, sana kimi çağırayım diye sordu. Saul, bana Samuel'i çağır dedi. Kadın Samuel'i görünce çığlık atarak, sen Saul'sun, neden beni kandırdın dedi. Kral ona, korkma dedi, ne görüyorsun? Kadın yer altından çıkan bir ilah görüyorum diye karşılık verdi. 1 Samuel 28-8-13 ayetler. Bu durumun ihtiyar cadıyı korkuttuğuna dikkat edin. Yerden doğaüstü yaratıkların çıktığını görüyor. Ya da öyle diyor. Saul neye benziyor diye sordu. Kadın cübbe giymiş yaşlı bir adam yukarıya çıkıyor dedi. O zaman Saul onun Samuel olduğunu anladı. Eğilip yüzüstü yere kapandı. 14. ayet. Eğer anlatımı dikkatle okursanız Saul'un Samuel'i görmediğini anlarsınız. Cübbe giymiş yaşlı bir adam gördüğünü söyleyen bu cadı elbette ki Samuel yaşarken onu görmüştü. Tabii ki bunun Samuel olduğu sonucuna varmışlardı. Onlar böyle düşününce o varlık Samuel'miş gibi yanıt verdi. Uyanıklar nasılsa ayakta kalabiliyorlar. Aptallar, salaklar bol olunca tabii ki gericilik, bilgisizlik yoğun olduğu yerlerde de bu türden şarlatanlıklar boldur oluyor. Evet değerli dostum, bunun altını çizmek istiyorum. Uyanıklar nasıl ayakta kalabiliyorlar? Aptallar, salaklar bol olunca tabii ki. Gericilik, bilgisizlik yoğun olduğu yerlerde bu türden şarlatanlıklar oluyor. Ya da kişinin korku ve kaygısı yoğun olduğu kimse ve neye dayanacağını, güveneceğini bilmeyen kimseler de bu türden yollara başvururlar. Dostum, bu türden tutum ve yaklaşımlar şeytanın ekmeğine yağ sürmektir. Kendisini şeytana teslim etmek demektir. Saul de kendisini şeytana tamamen açmıştı ve şeytan da ona egemen kesilmişti. Samuel, Saul'a neden beni çağırmakla rahatsız ettin dedi. Saul, büyük sıkıntı içindeyim diye yanıt verdi. Filistinliler bana karşı savaşıyor ve Tanrı da beni terk etti. Artık bana ne peygamberler aracılığıyla ne de düşlerle yanıt veriyor. Bu yüzden ne yapmam gerektiğini bana bildirmen için seni çağırttım diyor 15. ayette. Tanrı Saul'u terk etmişti ve Saul yaklaşmakta olan Filistinlilerden çok korkuyordu. Bu nedenle de artık her yola, her türlü yola başvuruyordu. Samuel, Rab seni terk edip sana düşman olduğuna göre neden bana danışıyorsun dedi. Rab benim aracılığımla söylediğini yaptı. Krallığı senden alıp soydaşın Davut'a verdi. Çünkü sen Rab'bin buyruğuna uymadın. Onun alevden öfkesini Amaleklilere uygulamadın. Rab bugün bunları bu yüzden başına getirdi. Rab seni de İsrail halkını da Filistinlilerin eline teslim edecek. Yarın sen ve oğulların bana katılacaksınız. Rab İsrail ordusunu da Filistinlilerin eline teslim edecek. 16-19 ayetler arasında. Şimdi değerli dostum, burada yeni olan hiçbir şeyin eklenmemiş oluşu ilginçtir. Saul yeni bir bilgi edinmiyor. Samuel ölmeden önce Saul'un ölümünü, yıkımını ve reddedilişini zaten bildirmişti. Bunu biliyorlardı. Samuel bunu açıkça ona söylemişti. Saul ruh dünyasına yolculuğundan hiçbir teselli, hiçbir yol, gösterim ya da yeni bir bilgi edinmemişti. Bu durum bana Eyüp peygamberin dostlarından biri tarafından anlatılan bir öyküyü hatırlatıyor. Olayı anlatan bu adamı dinlerseniz sanki kendisine çok büyük bir vahiy verildiğini sanırsınız. Bakın bu adam ne diyordu? Bir söz gizlice erişti bana, fısıltısı kulağıma ulaştı. Gece rüyaların doğurduğu düşünceler içinde insanları ağır uyku bastığı zaman beni dehşet ve titreme aldı. Bütün kemiklerimi sarstı. Önümden bir ruh geçti, tüylerim ürperdi. Durdu ama ne olduğunu seçemedim. Bir surat duruyordu gözümün önünde. Çıt çıkmazken bir ses duydum. Tanrı karşısında insan doğru olabilir mi? Kendisini yaratanın karşısında temiz çıkabilir mi? Bunu Eyüp 4. bölüm 12-17 ayetler arasında okuyoruz. Bu adam bu olağanüstü deneyimi yaşadıktan sonra bu olaydan yeni olarak ne çıkmıştı? Hiçbir şey. Tanrı karşısında insan doğru olabilir mi? Kendisini yaratanın karşısında temiz çıkabilir mi? Bu sorunun yanıtı açıktır. Ruh yeni olan hiçbir şeyi açıklamamıştır, vahiy etmemiştir. Endor cadısı olayının anlatımından Tanrı'nın bu olayın içinde olmadığı açıktır. İlk olarak Tanrı Samuel'i çağırmazdı. Saul, Tanrı'nın artık kendisiyle konuşmadığını açıkça bildiriyor. Şeytan peki Samuel'i çağırabilmiş miydi? Böyle bir soru sorulabilir mi değerli dostum? Şunu anlamalıyız ki kutsal kitapta sadece Mesih İsa ölülerle iletişim kurmuştur. Ölülerle sadece o konuşabilirdi. Sadece İsa Mesih. Saul adlı bu adam Tanrı tarafından terk edilmişti. Onun için artık gökler, cennet sessizdi. Bunun üzerine Saul cehenneme dönüyor. Samuel Saul'a gözükmüş müydü? Bu konuda birkaç açıklama sunulmuştur. Olayın tamamı bir sahtekarlık, bir şarlatanlıktır. Bunu ciddiye almayalım. Bu olaydaki hiçbir şey gerçek değildir. Cadının karnından konuştuğu ve şov yaptığı açıktır. Tabii ki o dönemdeki insanlar geçen olayları, oluşan olayları biliyorlardı. Evet, bu cadı sahtekarın biriydi çünkü olup bitenler karşısında Saul kadar o da korkmuştu. Bunların yanında doğa üstünü silip atamayız. Houdini adında birisi ispiritizmanın yaptığını iddia ettiği şeylerin %95'ini yapabileceğini söylemişti. Olup bitenlerin %99'unun sahtekarlık olduğunu kabul edersek ya geriye kalanı, ben Endor'da gerçekleşen olayın doğaüstü olduğuna inanıyorum bir bakıma ama Tanrı'nın bu işte bir alakası olduğuna inanmıyorum. Olup bitenlerin tabii ki başka bir açıklaması daha vardır ve bu da ölen kişinin sevenlerinin kendisiyle iletişime geçme arzularıdır. Ben bu türden kimselerin ispiritizmaya kurban gittiklerini düşünüyorum. Ölmüş olan sevdiklerini görmenin güçlü arzusuyla dolup taşan daha başka birçok insanın kandırıldığını düşünüyorum. Bir şair buna yanıt olduğunu düşündüğüm bir şiir yazmıştı. Şöyle: bir anne ya da özlem çeken bir eş için Endor'a giden yoldan gitmek kolaydır. Orada ölümümüzü hayatta oldukları şekliyle göreceğimiz kesindir. Yeryüzü Endor yolundaki yalnız kalpler için. Var olan bereketlerin hayalini bile edemez. Karanlıkta fısıltılar bizi teselli eder. Eller, ah Tanrım biliyorduk. Görümler ve sesler, bak ve dinle. Hikayemizin doğru olduğunu kanıtlayacak. Öbür tarafa geçmiş olanlar, Endor yolunda selamlanacak ama bir bedel karşılığı. Ah, Endor'a giden yol en eski yoldur. Ve de yolların en delicesidir. Dosdoğru cadının evine götürür. Tıpkı Saul'un zamanında olduğu gibi. Ve Endor yolundan gidenler için o üzüntünün hiçbir şeyi değişmemiştir. Cadının Samuel'i gerçekten ölümden getirdiğini hiçbir zaman kabul edemem. Ben size böyle bir açıklamanın kutsal kitabın geri kalan kısmıyla tutarlı olmadığını söylüyorum. 1. Tarihler 10. bölüm 30. ayette bizlere Saul Rab'be bağlı kalmadığı için öldü. Rab'bin sözünü yerine getirmedi. Yol göstermesi için Rab'be danışacağına bir cinciye danıştı der. Tanrı Saul'un yaptığı şeyi kınamıştı. Samuel'in göründüğünü kanıtlamak için 1. Samuel 28:12'yi kullananlar vardır. Kadın Samuel'i görünce çığlık atarak sen Saul'sun, neden beni kandırdın dedi. Ben bu teoriye katılmıyorum. Ben görünenin Samuel değil, onun kılığına girmiş bir şarlatan olduğuna inanıyorum. Tanrı artık Saul'la konuşmuyordu. Daha kötüsü Saul artık Tanrı'yla konuşmuyordu. Ölüler dirilerle iletişim kuramazlar. Tekrar edeyim, ölüler dirilerle iletişim kuramazlar. Bu olay baştan sona kadar şeytan saldı. Ölülerin dirilerle iletişim kuramayacağını söylediğimde buna bir tek istisna vardır. Ölülerden gelen bir ses duymak istiyor musunuz? O zaman şunu dinleyin. Onu görünce ölü gibi ayaklarının dibine serildim. Sağ elini üstüme koyarak korkma. İlk ve son benim dedi. Diri olan da benim. Öldüm ve işte çağlar çağı diriyim. Ölümün ve ölüler ülkesinin anahtarları benim elimdedir. Vahiy 1.17-18. mezar ve ölümün anahtarlarını elinde tutan Rab İsa Mesih'tir. İsa ölümü yenerek ölümden dirilmiştir dostum. Size bir soru sormak istiyorum. Size bilgi vereceğini sandığınız bir cadı ya da bir ruhla neden iletişime girmek istiyorsunuz? Eğer bu kişi gerçekten ruhlar dünyasıyla iletişim içerisindeyse, edindiği ve verdiği bilgiler cennetten değil cehennemden gelir. Çünkü cennet kadar cehennemde bu dünyayla konuşur. O yoldan gelen her doğaüstü görünen bilgi ve gerçekten de doğaüstü olabilir, cehennemin dibinden gelmektedir. Neden ölümün kapısından geçip de dirilerek geri gelen İsa Mesih'i dinlemiyorsunuz? Oraya gidip geri gelen sadece İsa Mesih'tir. Öldüm ve işte çağlar çağı diriyim. Ölümün ve ölüler ülkesinin anahtarları benim elimdedir der. Herhangi bir bilgi istiyorsanız İsa'ya başvurun, ona gelin. Kurtuluş istiyorsanız, sonsuz yaşam güvenliği istiyorsanız yine İsa Mesih'e gelin, ona başvurun, ona iman edin.